Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında Kısa Dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa Dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında Orta Dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatü selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Hazer 1399 Hicri Kameri 9 Rebiüssani 1442 ve miladi takvimle 25 Kasım 2020 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe yazarları, Besic, İslam İnkılabı'nın Verimli Ağacı ve Din ile ilgili Sorular ve Cevaplar isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler, sabah haber bülteniyle beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi yabancıların güvenilmez olduğunu söyledi. Hatipzade, İsveç Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki gösterdi. İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer anlaşmanın NPT'nin yürürlüğü zorunludur, dedi. Suudi Arabistan'ın konumu Müslüman milletler nezdinde zayıflıyor. İran korona aşıları Dünya Sağlık Örgütü'ne kaydedildi. Amerika'da koronadan ölenlerin sayısı 265 bini aştı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei yabancıların güvenilemez olduğunu ve açılım için onlara ümit bağlamamak gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, 3 erk başkanları ve Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin diğer üyelerinin katılımıyla düzenlenen oturumda yaptırımları Amerika ve Avrupalı müttefiklerinin İran milletine karşı acı bir gerçek ve cinayet olarak niteleyerek, bu cinayet yıllardır İran milletine karşı yapılmakta ancak son 3 senede şiddet kazanmıştır ifadelerini kullandı. Yaptırımları etkisizleştirme seçeneğine dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi şöyle beyan etti. Bu yol işin başında zorluklar ve sıkıntıları beraberinde getirebilir ancak gayret, girişim ve sorunlara göğüs germekle yaptırımlar mağlup edilebilir ve karşı tarafta yaptırımların etkisizleştiğini görürse yavaş yavaş yaptırımdan vazgeçecek. Dışarıdan bir açılımın olmayacağı varsayımıyla hareket etmek gerektiğini belirten İslam İnkılabı rehberi, bazılarının ümit bağladığı dışarıdaki zatların iç koşullarının asla belli olmadığını ve onların sözlerine güvenip planlama yapmamak gerektiğini vurguladı. Üç Avrupalı ülkenin son sıralardaki açıklamalarına da dikkat çeken İslam İnkılabı lideri, bölge meselelerine en fazla yanlış müdahalelerde bulunurken İran'a bölgeye müdahale etme diyorlar. İngiltere ve Fransa yıkıcı nükleer füzelere sahip olup Almanya da bu yolda hareket ederken İran İslam Cumhuriyeti'ne füzen olmasın diyorlar açıklamalarında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif dün İsveçli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemelerini eleştirdi ve İsveç hükümetine de bağımsızlığını ve hakimiyetini Amerika'nın zalim ve zorba siyasetlerine kurban etmemesi tavsiyesinde bulundu. İran'ın haberine göre Zarif, Anlinde ile yaptığı telefon görüşmesinde uluslararası son gelişmeler, bölgesel konular, nükleer anlaşmayla ilgili meseleler, ikili ilişkiler ve iki ülke konsolosluk ilişkilerini ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın İran aleyhinde zalimane ve kanunsuz yaptırımlarına teması, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemelerini eleştirdi ve İsveç hükümetine de hakimiyetini ve bağımsızlığını Amerika'nın zalim ve zorba siyasetlerine kurban etmemesi tavsiyesinde bulundu. Bilindiği gibi Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası, Amerika'nın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan kanunsuz bir şekilde çekilmesinin ardından İran'ın iktisadi çıkarlarını garanti etmeye ve bu anlaşmayı korumaya dair söz vermişlerdi ama uygulamada bu ülkeler verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler. Bunun ardından da İran Milli Güvenlik Yüksek Şurası 8 Mayıs 2019'da yani Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıktığı tarihin yıl dönümünde nükleer anlaşmanın 26 ve 36. paragraflarına dayanarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya gitti. İran İslam Cumhuriyeti yaptırımların kaldırılması halinde yükümlülüklerine dönmeye ve nükleer anlaşmadan yararlanmaya hazır olduğunu bildirmiştir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün akşam İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin İran Dışişleri Bakanlığı ile telefon görüşmesinden sonra attığı tweet'te işaret ederek İsveçli yetkililerin İran'da güvenlik suçlarından dolayı cezaevinde bulunan Ahmet Reza Celali'nin durumuyla ilgili verdikleri bilgiler eksik ve yanlıştır dedi. İran'ın haberine göre Hatipzade İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Bayan Ann Linde'ye söz konusu görüşmede açıkladığı gibi İran Yargı Kurumu'nun bağımsız olduğunu ve yargının kararlarına yönelik her türlü müdahalenin kabul edilemez olduğunu bildirdi. İsveç Dışişleri Bakanı dün akşam attığı tweette İran Dışişleri Bakanı Zarif'le yaptığı telefon görüşmesine temas ederek söz konusu görüşmede İran'da güvenlik suçuyla cezaevinde bulunan Ahmet Reza Celali'nin durumuyla ilgili olarak kaygılarını bildirdiğini duyurdu. Ahmet Reza Celali Nisan 2016'da casusluk suçlamasıyla Tahran'da tutuklanmış ve daha sonra da cezaevine gönderilmiştir. Tahran Savcılığı 25 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Celali'nin yabancı casusluk servisleriyle 8 kez görüştüğünü itiraf ettiğini bildirirken Celali'nin İran'da başta şehit nükleer bilim adamları Necid Şehriyari, Mesud Ali Muhammedi olmak üzere 30'dan fazla İranlı bilim insanıyla ve çeşitli askeri, nükleer ve araştırma projeleriyle ilgili bilgileri terör rejimi İsrail casusluk örgütü Mossad'a verdiğini bildirdi. İsveç medyası ise Şubat 2018'de İsveç hükümetinin ülkede yalnızca daimi oturma izni olan bir güvenlik mahkumu olan Celali'ye vatandaşlık verdiğini bildirmişti. Bilindiği gibi İranlı nükleer bilim insanı Dr. Mesud Ali Muhammedi 12 Ocak 2010 ve Dr. Mecid Şehriyari ise 29 Kasım 2010'da Tahran'da Amerika ve Siyonist İsrail'in işbirlikçisi teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuşlardı.
İran Atom Enerjisi Kurumu nükleer silahların yasaklanması anlaşmasının 50 ülke tarafından onaylandığını ve bunun 90 gün sonra uygulanmasının zorunlu olduğunu bildirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu enformasyon sitesine göre bu anlaşma uluslararası hukuk alanında zorunlu ilk belge olarak sayılıp bu belge neredeyse nükleer silahlanmayla ilgili bütün faaliyetleri yasaklıyor. Bu anlaşmaya göre bütün üyelerin hiçbir şartta nükleer silahtan tehdit olarak yararlanması onun intikali, üretimi, denenmesi, depolanması, kullanılması, yaygınlaştırılması veya başkalarının kendi topraklarında nükleer silah konuşlandırmasını yasaklıyor. Bu anlaşma nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT ile mukayese edildiğinde ayrımcı değildir ve aynı zamanda üyelerin bu anlaşmadaki yükümlülüklerinin kapsamı daha geniştir. Bu anlaşmanın kurucularının temel amacı nükleer silahların meşruiyetine karşı çıkmak ve dünya çapında evrensel nükleer silahsızlanma hedefine ulaşmak için nükleer güçlere baskı yapmaktır.
Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien bir kez daha İran'a yönelik suçlamada bulunurken Yemen Ensarullah hareketinden Yemen'deki İranlıları sınır dışı etmesini istedi. France 24'e göre İran'ın Yemen'e müdahalede bulunduğunu iddia eden Robert O'Brien, Yemen Ensarullah hareketini İranlıları sınır dışı etmeyi çağırdı. Filipinler'de bulunan Robert O'Brien, Ensarullah hareketine karşı başta bu hareketi terör örgütü ilan etmek dahil olmak üzere tüm seçeneklerin yerinde olduğunu söyledi. Amerika Ulusal Güvenlik ekibinde son günlerini geçiren O'Brien, Başkan Donald Trump'ın en az 50 gün daha görevde kalacağını ve önemli ulusal güvenlik meselelerini belirleyeceğini iddia etti. Ensarullah hareketi ise mevcut ABD yönetimi tarafından terörist ilan edilme ihtimaline gösterdiği tepkide Trump'ın artık Amerika Başkanı olmadığını dikkate alarak bunu yapmaya hakkının olmadığını bildirdi. Ensarullah ayrıca İran'ın Yemen Savaşı'na karıştığına dair iddiaları defalarca reddetti. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın bu iddiaları Yemen'e savaş açan ve bu ülkede kan dökmeye devam eden Suudi rejimi ve diğer işbirlikçilerine her türlü desteği verdiği bir sırada gündeme geliyor.
İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abbas Muktedai, Suudi Arabistan'ın Amerika ve İsrail'in peşinden gitmesiyle Müslüman milletler nezdinde konumunu kaybettiğini söyledi. Abbas Muktedai, İran Perest Haber Ajansı'na verdiği telefon röportajında Suudi Arabistan'ın Siyonist İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesine verdiği desteğe tepki göstererek önceki 10 yıllarda Suudi Arabistan Müslüman halkların nezdinde bir ülke olarak rol oynamaya çalıştı. Ancak son aylarda bu konumu hızla düştü ve diğer Müslüman milletler Riyad rejiminin eylemlerine veya sözlerine değer vermemeye başladılar. İran İslam Şura Meclisi'nin söz konusu yetkilisi, Suudi Arabistan'ın Siyonist rejimin bölgede açılmasında rol oynadığını ve Siyonist rejimle anlaşma yaparak çöküşe yaklaştığını ve gücünü kaybettiğini söyledi. Abbas Muktedai, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam dünyasının birliği ilkelerini izlediğini belirterek, Suudi Arabistan, Amerika ve Siyonist rejimin tuzağına daha fazla düşmemek için dikkatli olmalı. Çünkü bu ülkenin bu süreci sürdürmesi, bu İslam ülkesinin daha fazla sorunlarla karşı karşıya gelmesine neden olacak, dedi.
İran Korona ile Milli Mücadele Komitesi Sekreteri, İran korona aşılarının Dünya Sağlık Örgütü'ne kaydedildiğini açıkladı. Mustafa Kaneyi dün konuyla ilgili İRNA Ajansı'na yaptığı açıklamada İran'da bazı aşıların üretim aşamasında olduğunu ve bunların bazılarının hayvanlar üzerindeki aşamasını başarıyla geçtiğini ve diğerlerinin aşamayı tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Mustafa Kani, İranlı araştırmacıların korona aşısıyla ilgili dünyada var olan birkaç yönteme sahip olduklarını belirterek, araştırmacıların bütün çabalarının bir an önce bu aşıyı üretmek üzere odaklandığını söyledi. İranlı yetkili İran aşısının büyük ihtimalle gelecek yılın yaz mevsimi başlarında piyasaya sürüleceğini ve halkın hizmetine sunulacağını söyledi. Bu arada İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, pazartesi günü yaptığı açıklamada 4 İran şirketinin korona aşısı için çalıştığını belirterek, bugün için söz konusu insan üzerinde denenmesi için izin verileceği ümidini dile getirmişti. Dünyada koronavirüsü bulaşan kişi sayısı yaklaşık 60 milyona ulaşırken bunlardan en az 1 milyon 403 bin kişi hayatını kaybetti.
Amerika'da koronavirüsten kaynaklı ölü sayısı 265 bine geçti. Amerika'da koronavirüse bulaşan kişi sayısı 12.955.007'ye ulaştı. Bunlardan 265.891'i hayatını kaybetti. Fransa'da ise koronadan dolayı ekonomi son 5 ayda en kötü seviyeye düştüğü bildirirken bu ülkede günlük ortalama 5.000 kişinin koronaya yakalandığı bildiriliyor. İtalya Sağlık Bakanı da dün akşam yaptığı açıklamada 22.930 kişinin koronavirüse yakalandığını, bunlardan 630 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 161 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 7.381 olarak açıklandı. Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayımladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 161 artarak 12.672'ye ulaştı. Dün 162.231 test yapıldı. Hastalığa yakalananların toplamı dün tanı konulan 7.381 kişiyle birlikte 460.916 oldu. Türkiye'de hükümetin salgını önleme konusunda aldığı bir dizi tedbirlere rağmen salgın her geçen gün daha da artmaktadır.
Türkiye, Yunanistan'a yayınladığı Navtex'lerle Ege, Adalar Denizi'ndeki adaların gayri askeri statülerinin bozulması konusunda uyardı. Türkiye'nin bu uyarısının son aylarda iyice bozulan Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini daha da gereceği bildiriliyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin arttırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderleriyle Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü tarafından yürütülen çalışmaları istişare ettiği belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin dün Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen davada Kaşıkçı'nın 30 yıllık arkadaşı eski politikacı gazeteci Dr. Eymen Nur tanık olarak dinlendi. Nur ifadesinde Cemal Kaşıkçı'nın bir röportajından dolayı Kahtani ailesine tarafından tehdit edildiğini söyledi.
Irak Savunma Bakanı Kuzey Babil, Bağdat ve IŞİD işgalinden kurtarılan bölgelerde yaklaşık 2000 IŞİD mensubunun olduğunu söyledi.
Haber kaynakları bu sabah Siyonist rejim İsrail'in Suriye'nin Rif Demişk eyaletine füze saldırısı düzenlediğini bildirdiler.
Nijerya halkı, Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılmasını talep ederek dün başkent Abuja'da bir kez daha protesto gösterisi düzenledi.
Ve bültenimizin son haberi, Pensilvanya valisi Wolf yaptığı açıklamada eyalet sekreterliğinin eyaletteki seçimleri kazananının Biden olduğunu tescil ettiğini bildirdiğini aktardı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Avrupa Troikası Dışişleri Bakanlarının nükleer anlaşmayla ilgili oturumları etrafında. Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan Avrupa Birliği'nin öncü ülkeleri olarak bilinen Avrupa Troikası, kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın uygulanmasında önemli bir rol oynadılar. Ancak Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra bunu sürdürmedi ve vaatlerini yerine getirmedi, olumsuz ve savunulamaz bir rol oynadılar. Joe Biden'ın iktidara gelmesiyle Avrupa tekrar çifte standartlı duruşlar sergilemeye başladı. Son gelişmelerin ardından pazartesi günü Berlin'de İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelerek İran ile yapıcı nükleer anlaşmayı ele aldılar. Taraflar İran nükleer anlaşmada odaklandı ve Amerika'daki iktidar değişiminin barışı sürdürme için yeni ufuklar açacağını umduklarını belirttiler. Avrupalı yetkililer ayrıca İran'ı nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasına geri dönmeye ve nükleer anlaşmanın ihlali olarak adlandırdığı girişimleri durdurmaya çağırdı. Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekinmesinden bu yana Avrupalılar nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmek ve tek taraflı Amerikan yaptırımlarının İran üzerindeki etkisini azaltmak için neredeyse hiçbir etkili girişimde bulunmadılar. Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası nükleer anlaşmanın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesindeki temel rolüne vurgu yaparak anlaşmanın ayakta kalmasını istediler ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz verdiler. Bununla birlikte Amerikan baskıları yüzünden ve irade eksikliği sebebiyle Avrupalılar yükümlülüklerini özellikle de İran ile INSTEX adlı finansal ve ticari etkileşim mekanizmasının etkin bir şekilde uygulanmasını hayata geçiremediler. Temel olarak Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupalıların İran'a olan taahhütlerini yerine getirmedeki beceriksizliklerini de gözler önüne serdiler. Aynı zamanda 3 Avrupa ülkesinden üst düzey yetkililer defalarca İran'ın nükleer silah arayışında olduğunu iddia ederek böyle olmasını engelleyeceklerini vurguladılar. Nükleer anlaşmanın uygulanmasından bu yana Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan gelen çok sayıda rapor İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinden sapmadığını ve Avrupa taahhütlerini hayata geçirmediği müddetçe bu uluslararası anlaşmaya tamamen bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi Joe Biden gelecek dönem başkanlık koltuğuna oturduğu için Avrupalılar Amerika'nın bu yöndeki durumunun düzene sokulması için adımlar atacağını umuyor. Ancak Avrupalılar yeni bir yaklaşım içerisine girerek nükleer anlaşma çerçevesinde İran ile başka hassas konularda da zoraki anlaşmalara varmak istiyorlar. Görevi süresince İran'la nükleer görüşmelere katılan eski bir Avrupa Birliği dış politika sorumlusu olan Catherine Ashton ise Joe Biden'a bu alanda düzeni sağlama adına tavsiyelerde bulundu. Ashton şöyle yazdı: Biden nükleer anlaşmayı son değil ilk anlaşma olarak ele almalı. 2015 anlaşmasının hiçbir zaman müzakerelerin son noktası olması amaçlanmamıştı. Bu anlaşma büyük ve özel bir endişeye işaret ediyordu. Bu da İran'ın uranyum zenginleşme programıydı. Nispeten de başarılı oldu. Böylelikle Avrupalıların çifte standartlı bir duruşa sahip oldukları söylenebilir. Avrupalılar bir yandan düzeni sağlamak istediklerini iddia ederken diğer yandan tehditkar ve aşırı bir pozisyon almışlardır. Tabii ki Avrupalılar bu yaklaşımı sürdürmek isterlerse İran'dan ciddi bir muhalefetle karşılaşacaklar. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmayı yalnızca İran'ın nükleer sorunu çözmek için bir anlaşma olarak görüyor ve bu anlaşmanın tüm taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliklerin devam etmesi konusu etrafında. Karşılıklı atışmalar ve ithamların ardından Türkiye'nin Suudi Arabistan Krallığı ile yıllarca süren gerilimi daha da körüklenmektedir. Son hamlesinde Türkiye'nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi yayın organlarından biri olan Ankara merkezli Yeni Şafak gazetesi Katil ve Cellat Bin Selman içerikli yazısı ile iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdı. Başlık Suudi siyaset ve haber çevrelerinde geniş yankı buldu. Riyad hükümetinin Ankara hükümetinin hamlelerine olumsuz tepkisi göz önüne alındığında bu tür eylemlerin iki ülke arasındaki ilişkileri krizin eşiğine getireceği de söylenmelidir. Suudi rejimine bağlı medya iktidardaki AKP'nin resmi organının suçlamalarına sert tepki vermemiş olsa da Geçtiğimiz yılların deneyimi, Riyad hükümet yetkililerinin bu suçlamalara temelde temkinli yaklaştığını gösteriyor. Özellikle mevcut bağlamda Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi meselesi ve Riyad'daki G20 zirvesi bu alandaki hassasiyetleri her zamankinden daha arttırmıştır. Suudi Kralı Selman'ın Türkiye Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşmesi ve bu konuşmada ilişkilerin güçlendirilmesi ile ilgili konuşmalar yönündeki tahminler, Riyad'ın Ankara karşısında geri adım attığını gösteriyor. Aslında Ankara-Riyad ilişkilerinin daha da krize sürüklenmesiyle Türk medyası Suudi Arabistan Krallığı'na saldırmaya devam ediyor. Buna rağmen Suudi Dış Ticaret Odası Başkanı Alcan El Alcan, Türk mallarının boykot edilmesini talep ederek büyük bir gündem maddesi yaratmıştır. El Acılan şöyle bir tweet atmıştı. İthalat, yatırım veya turizm dahil Türkiye ile ilgili her alanın boykot edilmesi, Türk hükümetinin liderlerimize karşı devam eden düşmanlığına cevaben her Suudi iş adamının ve tüketicinin sorumluluğu sayılır. Bu Suudi makamı Türk mallarına uygulanan ambargonun Türkiye'nin üst düzey yetkililerinin Suudi makamlara ve Suudi vatandaşlarına yönelik düşmanlığından dolayı olduğunu öne sürdü. Ancak Riyad yetkilileri Suudi Ticaret Odası Başkanı'nın ülkede devlet dışı bir yetkili olduğunu belirtip Reuters'e yanıt olarak El Acılan'ın tutumunu reddettiklerini belirttiler. Suudi rejiminin medya ofisi, uluslararası ticaret, yatırım ve serbest ticaret anlaşmalarına bağlıyız dedi. Bazı Türk siyasi uzmanlar ise bu hususta şöyle düşünüyor. Bu belirli bir çerçeve içinde devam eden sadece sınırlı bir krizdir. Çünkü Suudi Arabistan'ın Türkiye ile önemli dengeler içerisinde olduğu aşikardır. Olup bitenler ise ekonomi ve medya düzeyinde kalacaktır. Ancak mevcut durumda Suudi liderler önümüzdeki G20 zirvesine dünya liderlerinin katılım seviyesini arttırmak istediler. Bunu da Suudi muhalefetinin ülke içinde ve dışında saldırı ve protestolarının etkilerini ve yansımalarını bir ölçüde azaltmak doğrultusunda yaptığı anlaşılıyor. Riyad yöneticileri muhalefeti yaygın insan hakları ve kadın hakları ihlalleriyle suçluyorlar. Türkiye-Suudi ilişkileri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesinden ve Ankaralı liderlerin Suudi meslektaşlarına yönelik suçlamalarından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Suudi Arabistan, Türk yetkililerin iddialarına cevaben defalarca Türkiye'ye seyahat etme ve Türkiye'de turizmle mücadele etme konusunda girişimlerde bulundu. Sonuç olarak Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri Ankara-Riyad yetkililerinin karşılıklı medya suçlamaları ve atışmaları nedeniyle ciddi bir şekilde kötüye gidiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerinin mevcut gidişatlar düzelmesi pek olası görünmüyor. Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı ambargo, ülke ekonomisine büyük bir darbe indireceği de bir başka önemli noktalardan sayılır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Azer 1399, Hicri Kameri 9 Rebiüsaniye 1442 ve 25 Kasım 2020 Çarşamba. 42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Azer 1357 yılında mücadeleci din alimi Ayetullah Muhammed Garavi Kaşani 85 yaşındayken dünyaya gözlerini yumdu. İran'ın merkez şehirlerinden Kaşan ilinde dünyaya gelen Ayetullah Garavi, temel ilmini Necef kentinde tamamladıktan sonra İran'da faaliyetlerini sürdürdü. Dinin siyasetten ayrı olmadığı davasını şiar edinen Ayetullah Garavi, eğitim dalındaki ağırlığını da bu hususa vermiş ve yetiştirdiği din talebeleri vasıtasıyla toplum içinde de bu hassasiyeti oluşturmuştu. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Azer 1358 yılında İslam İnkılabı'nın rahmetli rehberi ve İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'da 20 milyonluk halk ordusunun kurulması doğrultusundaki fermanı üzerine Mustazaflar Seferberlik Gücü kuruldu. Bu güç halkın içinden çıkan mümin, dirayetli, inançlı ve fedakar insanların sayesinde İslam İnkılabı'nın tüm alanlarında, özellikle de İran halkının Irak Bağız rejimi saldırganlığı karşısında Kutsal Müdafaa Savaşı'nda hayati bir rol ifa etmiştir. Halk seferberlik güçleri şu anda da İslami İran'ın sosyal, kültürel ve askeri alanlarda aynı canlılık, coşku ve hedef istikametinde aktif varlıklarını sürdürmektedir. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Azer 1369'da İranlı önde gelen Hattat Üstad Mirhani 80 yaşında vefat etti. İlk eğitimini bitirdikten sonra Hattatlığı kendi döneminin önde gelen hocalarından öğrenen Mirhani kısa sürede bu konuda üstad oldu ve ardından ders vermeye başladı. Bu ünlü Hattat'ın en önemli eseri Saddi ve Hafız Divan şiiri kitaplarını güzel hattıyla yazmasıydı. ...138 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Rebiüsani 1304'te İranlı alimlerden Ayetullah Hacı Mirza Abdurrahim Nehavendi vefat etti. Fıkıh, fıkıh usulü ve diğer İslami ilimlerde büyük yeteneği olan Ayetullah Nehavendi'nin bu ilminden Irak ve İran'daki birçok alim yararlanıyordu. Ayetullah Nehavendi gençliğinde doğduğu kent olan İran'ın batısındaki Nehavend kentinden Irak'ın kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve orada yıllarca Şeyh Murtaza Ensari gibi dönemin önde gelen alimlerinden dersler öğrendi. ...138 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Rebiüsani 1304'te Ayetullah Seyyid Haydar Hilli vefat etti. Ayetullah Seyyid Haydar Hilli kendi döneminin önde gelen şairlerindendi ve Irak şairleri imamı olarak da tanınıyordu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden sizlere aktaracağız.
Karar
yalnız faizle olmuyor.
Star
Bakan Koca Tedbirlere uyun, maske takın, temizliğe dikkat edin, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin dedi.
Ve Cumhuriyet.
Öğretmenlerin durumu vahim.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 23 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli'yi harcar, Bahçeli'de Recep Tayyip Erdoğan'ı zaman var başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yerimiz, hedefimiz Avrupa Birliği, yargı ve demokrasi reformu yapacağız, bir an önce meclisten geçireceğiz diyen Cumhurbaşkanı bu doğrultuda görüş belirten ve doğru içerik kazandıran Bülent Arıncı'yı hedef aldı. Bizimle asla ilgili olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez dedi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Fitne ateşini yakan Arınç ve yorumlayarak ateş harlatan da bizim gibi yazarlar ve siyasetçiler hepimiz topun ağzına dizildik. Arınç işaret alarak konuşacak bir adam değil demiştim. Geçmişte de Cumhurbaşkanına aykırı düşen açıklamaları yapmış ama o zamanlar mesela 2011'de şike davası konusunda Recep Tayyip Erdoğan ile tam ters düşünce hayatımın hatasını yaptım diyerek özür dilemişti. Cumhurbaşkanının fitne açıklamasına yanıt verir mi? Yine özür diler mi? Bilmiyorum. Konuşmama kurulu mu? Erdoğan'ın parti politikasının dışına ittiği bazı önde gelen eski tüfek AK Partilileri özellikle eski meclis başkanlarını çevresinde tutmak için kurduğu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na üye Arınç, Cumhurbaşkanı Bahtiyar normal ekonomiye, demokrasiye ve yargıya reform dümeni kırınca tüm bu yorumların yapılacağını Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi politikacıların konuşmayacağını mı varsaydı bilemiyorum. Yüksek İstişare Kurulu konuşmama amacıyla mı kurulmuştu? Şunu belirteyim, Cumhurbaşkanı açıklamasının Cumhur İttifakı'na dayanmasından yarattığı etkilerden ve olası sonuçlarından sanki korktu, endişe etti. Buna hazırlıklı değil, Cumhur Koalisyonu sarsıntıda. Erdoğan henüz muhtemel olasılıkları elinin altında tutmuyor, yolunu, yordamını belirlememiş. MHP gibi en aşırı noktada bir partiyle kurduğu koalisyonun dümeni batıya kırma, demokrasi, yargı reformu gibi gelişmeleri kaldıramayacağının hesabını yoksa yapmamış mı? Bu en önemli konuları ortağı ile hiç konuşmadan harekete geçmesinin yarattığı rahatsızlıkları yaşıyoruz aynı zamanda. Sadece o değil, aynı zamanda partisinin bazı elemanları da Arınç'a adeta kustular. Düne kadar batılı liderlerinin faşistliklerini, Hitler artıklıklarını ve emperyalistliklerini bırakmayan, hadi diyelim iç politikaya katık yaptıkları için şimdi ekonomi aşkına daha ılımlı bir politikaya yönelmeleri anlaşılır. Fakat MHP Erdoğan kadar esnek değil bu konuda. Gerçi 2013-2014'te Erdoğan'a söylemediği hakaret kalmayan Bahçeli'nin 180 derece geri dönüşü yaparak en büyük destekçisi olduğunu da gördük. Fakat durum şimdi farklı. Cumhurbaşkanı iktidarı için en yakınını, damadını harcamış bir lider MHP'yi mi harcamayacak veya MHP zamanı ve anı gelince Erdoğan'ı mı harcamayacak ve 2014 politikasına geri dönmeyecek? Bunların hepsi olur zamanı ve anı gelince.
Mehmet Ocak'tan 23 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde MHP trenden inmeden reform mümkün mü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son günlerde özellikle AK Parti-MHP koalisyonu cenahında çok enteresan gelişmeler oluyor. neler olup bittiğini anlayabilmek için galiba öncelikle içinde bulunduğumuz hali iyi analiz etmek gerekiyor. Son 5 yılda ekonomi, hukuk, dış politika, eğitim ve kültür alanında her şey dramatik bir şekilde kötüleştiği ve de artık böyle gitmeyeceği anlaşıldığı için acı reçete ve değişim zaruret haline gelmiş bulunmaktadır, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İşte tam da bu yüzden denizin bittiğini gören AK Parti yeni bir manevra yapma gereği hissetti. Daha doğrusu mecbur kaldı. Öyle ki yıllardır Merkez Bankası başkanlarını faiz lobisine hizmet etmekle ve ihanetle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Merkez Bankası'nın faiz artırmasına izin vermek zorunda kaldı. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın tarihlerle ortaya koyduğu Cumhurbaşkanı'nın faiz lobisi karnesi bu konuda son derece ibret verici. 2015 Şubat, vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur. 2017 Aralık, enflasyonu doğrudan ana sebep faizdir. 2018 Mart, enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. 2018 Eylül ayında arttıran Merkez Bankası'na tehdit. 24 Haziran seçimleri öncesinde siz bu kardeşinize yetki verin, ondan sonra bu faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu keskin manevrası sadece faiz konusunda değil elbette. Buna paralel olarak gerek Erdoğan gerekse Adalet Bakanı Gül ciddi bir hukuk reformu vaatinde de bulundular. Cumhurbaşkanı neredeyse her gün yaptığı konuşmalarda reform vurgusu yapmaya devam ederken Adalet Bakanı Gül de 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programında yaptığı konuşmada şüpheli ya da sanığın peşinen suçlu sayıldığı bir sistemin adil ve güvenilir olması mümkün değildir sözleriyle bir kez daha reformda kararlılık mesajı verdi. AK Parti cephesinde bu gelişmeler yaşanırken koalisyonun küçük ortağı MHP şimdilik çok açıktan muhalefet etmese de arka kapıdan dolaşarak reform treninin el frenini çekmeye çalışıyor. Mesela MHP Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını isterken aslında dolaylı olarak AK Parti'ye mesaj gönderiyor. Eğer AK Parti gerçekten bir hukuk reformu yapmak niyetinde ise bu halen hiçbir hukuki temele dayanmayan yargılamaların yeniden gözden geçirilmesini sağlayacaktır. Özellikle de Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu ile ilgili sembol davaların sonuçlarını etkileyecek nitelikte olacaktır.
Mehmet Kara 23 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Önce zihniyet değişmeli" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir haftadır iktidar kanadından ardı sıra çeşitli açıklamalar geliyor. "Önce ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" denildi. Ekonomi ve hukukta reform yapılacağı ifade edildi. Son olarak da üretime, istihdama, yatırıma ve ihracata odaklanmamız gerektiği söylendi. Bütün bunları söylerken de vitesi büyütmek yetmez, arabayı değiştirmek lazım denildi, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son bir haftada bu söylemleri yeni kurulan bir hükümetin değil de 19 yıldır iktidarda hükümette olanların söylemesine hayretler içinde kalınmaz da ne olur sanki iktidara yeni gelmiş gibi davranıyorlar. Daha bir yıl önce yargı reformu strateji belgesinde yargı reformu belgesi ihtiva ettiği birçok amaç ve hedefle hem vatandaşlarımızın sisteme duydukları güveni artıracak hem de daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasına yardımcı olacaktır denirken belgenin amacı haklar ve hürriyetleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olmaktır. olmak olarak açıklanmamış mıydı? Bu sözleri erken seçim hazırlığı diyen de var. Gündemi değiştirmek için söylendiğini ifade eden de, yeni mi uyandınız günaydın diyen de, bir şey çıkmaz diyen de. Aslında hukuk reformundan önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü kendi çıkarttıkları mevcut kanunlar bile uygulanmazken yeni reformlar yapılsa ne olur? Şunu da söyleyelim, ekonomi ve hukukta reform yapılsa çok iyi olur. Zihniyet değişmedikçe bu sözleri bir yılda sonra da duyarsınız, daha sonraki yıllarda da. Oysa birkaç hafta öncesine kadar adalette ve ekonomide sıkıntı var, ıslahata ihtiyaç var diyenler ihanet içinde olmakla itham ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk ve adalette reform başlatıyoruz deyince o kadar hızlı döndüler ki hızlarına yetişmek ne mümkün. Şimdilerde ise Cumhurbaşkanımız haklı, hukukta ve ekonomide reforma ihtiyaç var demeye başladı. Gerçi alışığız sabah dediklerini öğleden sonra inkar edenlere de rastladık bu ülkede. Bu ülke ne çektiyse doğruya da yanlışa da alkış tutanlardan, bir tavrı ve duruşu olmayanlardan çekmedi mi?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuday Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsuday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik
hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Besic, İslam İnkılabı'nın verimli ağacı.
İmam Hümeyni şöyle buyuruyor: eğer fedakarlık, ihlas, Allah Teala zatına, İslam'a aşkın en mükemmel mıstakından söz edecek olursak, hiç kimse Besic'den daha iyi bir örnek olamaz.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin en bariz özelliklerinden biri geleceği iyi okuması ve bu bağlamda kesin bakışıydı. Gerçekte imam, önemi ve doğruluğu bir süre sonra anlaşılan, hikmetli kararlar alan ve kesin tavırları sergileyen bir önderdi. İran İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden henüz fazla bir zaman geçmezken, İmam Hümeyni, ülkeyi ve inkılabı korumak için halktan oluşan teşekküllü ve eğitimli bir gücün gerekli olduğunu anladı ve 5 Aralık 1979 tarihinde böyle bir kurumun kurulması yönünde karar aldı. Bu kurum daha sonraları Mustazaflar Gönüllü Seferberlik ve kısaca Besic adı ile adlandırıldı.
10 ay sonra Saddam'ın Baas rejimi İran topraklarına saldırınca Besic hareketinin gönüllü seferberlerinin ülkeyi savunmakta sergiledikleri emsalsiz fedakarlığı İmam Hümeyni'nin bu fermanı nedenli hassas ve kader belirleyici bir karar olduğunu gözler önüne serdi. Ancak İslam dini ve İmam Hümeyni mektebinde yetişen bu cesur insanlar ahlak, maneviyat, halkçı ve cesur olma gibi özellikleriyle sırf askeri bir güç olmanın çok ötesinde olduklarını ortaya koydu. Bu yüzden İmam Hümeyni şöyle buyurdu: eğer fedakarlık, ihlas, Allah Teala zatına ve İslam'a aşkın en mükemmel mıstakından söz edecek olursak, hiç kimse Besic'den daha iyi bir örnek olamaz.
Besic güçlerinin seçkin ve emsalsiz sıfatları ve özellikleri yüzünden İmam Hümeyni ve Halefi, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bu kurumu birçok kez takdir etmelerine sebebiyet verdi. Bu iki büyük insanın halkçı ve inkılapçı özellikleriyle bilinen Besic güçlerinin şanı ve makamını anlatmakta kullandıkları en güzel terim, Kur'an-ı Kerim'de de yer alan Şecere-i Tayyibe yani pak ağaç tabiridir. İmam Hümeyni, İbrahim suresinin 24. ayeti ve yine aynı surenin 25. ayetinin bir bölümünü işaretle Besici, Şecere-i Tayyibe ve verimli ağaca benzetti. Bu nurani ayetlerde şöyle okumaktayız.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha thabitun ve fer'uha fissemâ' tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha ve yadribullahul emthale linnâsi leallahum yetezekkarun.
Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ihlaslı ve fedakar Besic güçleri hakkında yapılan bu benzetmeyi şöyle açıklıyor. Siz Besic güçleri o büyük imam kendi eliyle ektiği o tayyip ve pak ağacın tatlı ve güzel meyvelerisiniz. Bu ağaç meyve vermeye devam edecektir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Görmedin mi? Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Yeni toprak hazır ve uygunsa, tohum da pak olursa, o bitkinin yeşermesi asla durmaz. Yani hiçbir etken ona zarar veremez. İşte Besic böyle bir tayyip ve pak ağaçtır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin tabirine göre İmam Hümeyni'nin Allah rızası ve halka hizmet için ihlasla ektiği Besic fidanı şimdi gövdeli ve kökleri sağlam ve bol dalları olan bir ağaca dönüştü. Ve her daim yeni meyveler ve yemişler veriyor ve İran milleti için birçok bereketi ve hasenata kaynaklık ediyor. Bu muazzam makam ve yüksek konum, Besic'in maneviyat, ihlas, halkçı, inkılapçı, basiretli, dini bilinç, velayete uymak, safa ve samimiyet, sadelik, fedakarlık, direniş ve Allah rızası uğruna her türlü görevi yapmaya hazır olma gibi değerli ilahi özellikleriyle elde edilmiştir.
Bugün Şecire-i Tayyibe'ye benzetilen Besic adlı ihlaslı ve halkçı kurum, İran milletine vesile olduğu onca bereketin yanı sıra başka milletler için de iyi bir emsal teşkil etmiştir. Bugün İran'ın Besic kurumundan esinlenen Lübnan, Irak, Yemen, Suriye, Filistin gibi ülkelerde de halkçı ve inkılapçı benzer kurumlar kurulmuş ve her biri kendi halkını savunmakta büyük hizmetlere imza atmıştır. Gerçekte kim ihlasla ve hiçbir menfaat düşünmeksizin ve sırf Allah rızası için işini yapacak olursa, Allah Teala onun uhrevi mükafatının yanı sıra bu dünyada halkın gözünde şanını ve makamını yüceltir ve çalışmalarını bereketlendirir.
Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde de bu konuya işaret edilmiştir. Nitekim En'am suresinin 160. ayetinde, hayır amellerin mükafatı 10 kat fazla olduğu ve Zümer suresinin 10. ayetinde de Allah yolunda sabır ve direnişin mükafatının sınırsız olarak beyan edilmiştir. Yine Fatır suresinin 10. ayetinde de insanlara izzet kazandıranın ancak Allahu Teala olduğu vurgulanmıştır. Bundan başka İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Bilin ki kim halka karşı insaflı davranırsa Allahu Teala onun izzetini arttırır.
Besic teşekkülünün yüce özellikleri Saddam'ın Bağız ordusu İran topraklarına saldırdığında ve 8 yıl süren kutsal savunma yıllarında en iyi biçimde ortaya çıktı ve savaştan sonra ülkenin yeniden inşa edilmesi, mahrum bölgelere yardım edilmesi, sel ve deprem gibi doğal afetlerde etkilenen insanların yardımına koşulması, ülkenin güvenliğinin korunması ve hatta sağlık gibi ülkede uygulanan programlarda da yer almak gibi durumlarda Besic her zaman en ön saflarda yer aldı.
Dünya genelinde koronavirüs pandemisi başladıktan sonra da Besic kurumu yılmaz ve halkçı özelliği itibariyle bu ölümcül virüse karşı verilen mücadelede en ön saflarda savaşmaya başladı. Bu cihatçı psikoloji ihlaslı Besic güçlerinin bir başka özelliğidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle buyuruyor. Nerede cihat varsa Besic de oradadır. İlim meydanı, siyaset meydanı, sosyal faaliyetler meydanı, uluslararası geniş meydanlarda cihat Besic'in işidir. Bu cihatlar devam ediyor ve devam edecek. Ayetullah Hamenei, Besic güçlerinin cihatçı ruhuna birçok konuşmasında vurgu yapıyor ve şöyle diyor. Allah rızası için çalışmak, bir görev olarak ülkeleri unutmamak, tüm güçleri ve kapasiteleri kullanmak, yılmaz ve aralıksız çaba harcamak, gençlere güvenmek ve biz yapabiliriz ilkesine inanmak Besic'in özellikleridir.
Ancak Besic hareketinin önemli özelliklerinden biri, ilahi önemli değerlerini korumak ve takviye etmektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu konunun bilincinden hareketle bu özelliği sürekli hatırlatıyor. Ayetullah Hamenei sürekli başta Besic güçler olmak üzere gençlerin ahlaki faziletlerini ve imanın takviye edilmesini ve takvalı olmaları ve maneviyata önem vermelerine de vurgu yapmıştır. İhlaslı ve karşılık beklemeksizin çalışmak, Besic üyelerinin seçkin sıfatlarından biridir. Nitekim, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'de bu konuya yönelik oldukça hassastır ve bu özelliğin Besiç Korumu'nun çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır. İmam Hümeyni Besiç Hareketi'ni Allah'ın ihlaslı ordusu niteliyor. Dolayısıyla ihlas, Besiç güçlerinin temel şiarı olduğu sürece ilahi onaydan ve halk desteğinden yararlanacakları kesindir.
Basiret, Besiç güçlerinin bir başka özelliğidir. Nitekim basiret olmadığı takdirde bu güçler onca ihlas ve fedakarlığa rağmen hadiselerin ortasında şaşırabilir ve hatta yanlış yola sapmaları söz konusu olabilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu bağlamda Besiç güçlerini, onların yolunu aydınlatan şeyin basiret olduğunu belirterek şöyle diyor: "Aziz gençler, aziz Besiç güçleri, ülkenin neresinde olursanız olun, basiretinizi gün be gün arttırın. Bazı ufak tefek meseleler ve maddi ihtiyaçların basiretinize mani olmasına müsaade etmeyin. Basiretinizi koruyun, düşmanlarınızı tanıyın. Düşmanın türlü entrikaları vardır. Bir millet ancak düşmana kanmadıkça başarılı olabilir."
Besiç güçlerinin seçkin sıfatlarından başka İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu güçlerin sanal ortamda yararlı güncel bilimleri öğrenmeleri gerektiğini belirterek şöyle diyor: "Besiç herkesten daha önde bilim meydanına ayak basmalıdır. Sizler gidip en yeni bilimleri ve teknolojileri öğrenmeli ve bilimin tanınmamış ufuklarını keşfetmelisiniz."
Böylece Besiç güçlerinden geçmişte olduğu gibi en güzel ahlaki ve inkılapçı sıfatlarını korumaları ve bunun yanında İran İslam İnkılabı'nın hedef ve ülkülerinin gerçekleştirilmesi için ülkenin ihtiyacı olan yeni alanlara da girmesi beklenmektedir. Gerçekte Besiç güçleri ilim ve iman gibi iki önemli kanatla ağır görevlerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilir. İmam Hümeyni bu insanları anlatırken şöyle buyurmuştur: "Ben her zaman Besiç güçlerinin ihlas ve safa gibi özelliklerini gıpta etmişimdir ve Allahu Teala'dan beni bu insanlarla mahşur etmesini niyaz ediyorum. Zira bu dünyada en büyük onurum kendim de bir Besiç üyesi olmamdır."
Muhterem dinleyiciler, Besiç İslam İnkılabı'nın Verenli Ağacı adlı programı dinlediniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevaplar.
Değerli dinleyiciler, Din ile ilgili sorular ve cevaplar adlı programımızda tekrar sizin huzurunuzdayız.
Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte programımızın 23. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde neden Allahu Teala kulların hidayete ermelerini veya sapmalarını kendisine addettiği ile ilgili sorulara cevap vermek istiyoruz.
Bilindiği üzere Yüce Allah insanları dünyevi ve uhrevi yaşam yollarını kendi iradeleriyle seçecek şekilde yarattı. Ancak buna karşın Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanların hidayete ermeleri veya sapmalarının kendisinin işi olduğunu buyuruyor. Oysa bu durumda ilahi adaletin zedelendi ve Yüce Allah insanı mecbur olarak yarattı zannediliyor.
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Allah-u Teala hidayete erme veya sapmanın kendisinin işi olduğunu buyuruyor. Örneğin Nahl suresinin 93. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yine Mümin suresinin 74. ayetinde Yüce Allah kafirlerin sapkınlığı kendisinin işi olduğunu belirterek şöyle buyurmakta. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Şimdi burada gündeme gelen soru şu ki, madem hidayete erdirme veya saptırma işi Allah'ın isteği üzerine oluyor, bu durum ilahi adaletle nasıl bağdaşır ve nasıl bizi kendisi saptırdığı halde sapma suçuyla cezalandırabilir veya hidayete ermiş olmamızdan ötürü bize mükafat verebilir?
Yüce Allah'ın deden kulların hidayete ermeleri veya dalaleti kendisinin işi olduğunu anlayabilmek için ilkin ilahi hidayet ve ilahi adaletin bu ayetlerde ne anlama geldiğini aydınlatmak gerekir. İlahi hidayetten maksat, has kulları kapsayan ilahi lütuf ve tevfiktir. Bu insanlar ilahi emirleri ve talimi yerine getirmekle ilahi lütuf ve tevfikten yararlanma şayesteliğini ortaya koyar ve hak yolunda adım atarak bu uğurda mücadele eder. Nitekim Ankebut suresinin 69. ayeti de bu konuya vurgu yaparak ilahi rızayı kazanma yolunda çaba harcayan insanların ilahi hidayete nail olduklarını belirtiyor. Ayet şöyle buyurmakta. Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.
Dalalet ise aslında ilahi tevfiki yok etme anlamına gelir. Yüce Allah günahkar kulun kendi istek ve iradesine göre sadece ona tevfik vermez ve bu da o kişinin sapmasına ve yaşam yolunun kararmasına yol açar. Zira ilahi tevfik ve yardım insanın yolunu aydınlatan bir meşale gibidir. Fakat bu tevfik kaldırılınca şeytan bu tevfikin alternatifi olur ve insanın yücelme noktasına doğru ilerlemesini engeller.
Şunu da unutmamak gerekir ki Allah-u Teala sebepsiz yere ne kimseyi hidayete erdirir ve ne de kimseden hidayetini esirger. Burada Allah Teala'nın hidayet veya dalaletine sebebiyet veren şey insanların kendi istek ve iradeleridir. Yüce Allah hiçbir kuluna en ufak zulümde bulunmaz. Nitekim Nisa suresi 40. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş eğer bir kötülük ise onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu katlar, kat kat artırır. Kendinden de büyük mükafat verir.
Aslında Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın sapkınları saptırmanın kendisinin işi olduğunu ve onları hidayetten mahrum bıraktığını buyurduğu ayetlerin üzerinde biraz düşünüldüğünde, bu ayetlerin günahkar, zalim, israf eden ve imansız kulları hakkında olduğu anlaşılır. Bunlar bizzat kendilerini ilahi lütuf ve tevfikten mahrum bırakan ve dünyevi yaşamda doğru yolu kaybeden ve uhrevi saadetten uzaklaşan kişilerdir.
Adalet biz Müslümanların usul inançlarımızdan biridir ve hepimiz Allah Teala işlerini adalet ve hikmet temelinde yaptığına inanırız. Yüce Allah, Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde insan nefsi üzerine yemin ederek şöyle buyurmakta. Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verene, sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki. Yani Allah-u Teala insanlara hem iyilikleri ve hem kötülükleri tanıtmış ve buna göre her insan bu iki konu arasında Allah Teala'nın ona verdiği yetki ve iradeyi kullanarak seçim yapması ve dünya ahiret yaşam yolunu belirlemesi gerekir. Bu ayette kötülükleri tanıma iyilikleri de tanımaya öncelik tanınmasının sebebi kötülükleri tanımanın iyilikleri tanımaktan daha zaruri olmasıdır. Zira kötülükleri tanımak insanlara onlardan kaçış yollarını bulmalarına yardımcı olacaktır.
Dolayısıyla tüm insanlara doğru yol ve şeffaf yaşam programı sunulmuştur ve Allah-u Teala her insanın içinde de bir peygamber yerleştirmiştir. Bu peygamber akıldır. Allah-u Teala kullarına bir de görebildikleri bir peygamber göndermiştir ki o da İslam peygamberinin mukaddes zatıdır. Nitekim Bakara suresinde de açıkça doğru yol yanlış yoldan ayırt edilmiştir. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır.
Buna göre Yüce Allah, saadet ve şekavet yollarını göstermek ve hatta her insanda her iki etkeni yerleştirmekle ona dünya ahiretini kendisi inşa etme yetkisi vermiş ve iyi veya kötüden herhangi birini seçmek zorunda bırakmamış ve kendi iradesiyle en iyi olanı seçmekte serbest bırakmıştır. Nitekim eğer insan Allah Teala'nın onun için belirlediği veya seçmeye zorladığı bir duruma mahkum olursa artık ona iyilikleri ve kötülükleri tanımanın bir anlamı olmayacağı kesindir.
Her insanın saadeti sarf ettiği çabasına ve önemine bağlıdır. Bir insanın Allah-u Teala'nın ona verdiği tüm güçleri ve yetenekleri doğru biçimde geliştirerek geliştirmesi ve ilahi emirleri yerine getirme uğrunda kullanması ve sonuçta dünyevi ve uhrevi saadete nail olması, ilahi lütuflara en ufak şükretme yoludur. Dolayısıyla bu tevfikten mahrum kalmak ve yücelme, saadet yolundan sapmak, her insanın kendi isteğinin sonucudur.
Her insanın cismi ve ruhi açıdan yetişme ve insani saadete nail olmanın en iyi yolu, Yüce Allah peygamberleri aracılığıyla insanlara sunduğu ilahi emirlere ve talime uymaktır. İlahi emirlere uymayan ve günahkar olan ve sonuçta saadete nail olmaktan mahrum kalanlar artık ilahi lütuf ve tevfikten yararlanarak hidayete ermelere mümkün değildir. Bu insanlar ilahi tevfiki benimseme yeteneğini kaybeder ve kendileri sapkınlığı seçtikleri için de Allah Teala onları saptırır.
Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 79. ayetinde bu gerçeği işaret eden Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Bu ayette insanların başına gelen her türlü kötülüğün ve doğru yoldan sapmanın ve sonuçta saadetten mahrum kalmanın esas nedeni insanın kendisi ve amelleri olduğu beyan edilmiştir.
Şimdi bu açıklamalar Allah kimi dilerse hidayete erdirir ve kimi dilerse saptırır ifadesinin anlamı daha da aydınlanmış olur. Yani insan en başta kendisi hidayet talebinde bulundu, takdirde Allah-u Teala hidayete ermek isteyen kuluna ilahi hidayet yolunda tevfik inayet eder ve kim sapkının peşinden gider ve şeytanı izlerse de ona o yolda yardımcı olup saptırır. Nitekim İsra suresinin 20. ayetinde şöyle buyurmakta. Hepsine, onlara da, bunlara da, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından istediklerini veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
Dolayısıyla kim doğru yoldan saparsa sırf kendi suçu ve günahıdır ve bu konuda Allah-u Teala'yı suçlayamaz. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala ancak kendileri isteyen kullarını saptırır. Bu yüzden Allah-u Teala Saf suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
Böylece ben kimi istersem hidayete erdirir ve kimi istersem saptırırım diyen Yüce Allah açıkça ilahi tevfikten kimleri yararlandırdığını ve kimleri yararlandırmadığını beyan etmiş olur. Buna göre bizler de bu modeli gözetleyerek Yüce Allah katına yaklaşmaya ve her daim ilahi tevfikten yararlananlardan olmaya çalışmalıyız.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar adlı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi yabancıların güvenilmez olduğunu ve açılım için onlara ümit bağlamamak gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İsveçli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmemelerini eleştirdi. İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abbas Muktedai, Suudi Arabistan'ın Amerika ve ırkçı İsrail'in peşinden gitmesiyle Müslüman milletler nezdinde konumunu kaybettiğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer silahların yasaklanması anlaşmasının yürürlüğü zorunludur dedi. İran korona aşıları Dünya Sağlık Örgütü'ne kaydedildi. Amerika'da koronadan ölenlerin sayısı 265 bini aştı. Türkiye'de ise koronavirüsten dolayı dün 161 kişi hayatını kaybetti. Türkiye yayınladığı 3 Navtex ile Yunanistan'ı uyardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı. Irak Savunma Bakanı, Irak'ta yaklaşık 2000 IŞİD terör mensubunun bulunduğunu bildirdi. Siyonist rejim İsrail, Suriye'nin Şam çevresine füze saldırısı düzenledi. Pensilvanya eyaletindeki seçim sonuçları Biden'e kazandığı yönünde tescil edildi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.